Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Burada kalmıştık. Buraya gelmeden önce şöyle yukarıya kısaca bir nazar edelim. Dördüncü esas Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içindeki cihet-i ulviyetini ve bütün kelamlar üstündeki üstünlük yönünü anlamak için iki tarzda bir hitaba girişmiştik. Yani bir sultanın iki çeşit konuşması vardır. Aynı sultan konuştuğu halde iki konuşması farklılık arz ediyor idi. Aynen bunun gibi bütün konuşmalar, ilhamlar, vahiyle Cenab-ı Hakk'ın konuşmasıdır, kelimatıdır. Fakat Kur'an bunların tamamının üzerindedir. Bunların hepsinden yüksektir. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın konuşması olduğu halde neden Kur'an'a en yüksek makam verilmiştir diye bir sualimizin cevabını buradan bulmaya çalışıyoruz işte bu temsilden. Temsilleri okumuştuk. Şu nihayetsiz kelimeler içerisinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebini şurada tahlil etmiştik. Diğer kelimat ise, yani Kur'an ismi azamdan, her ismin azamlık mertebesinden gelmiş, geldiği noktayı, yani bir kelamda yücelik, ulviyetlik kim söylemiş, kime söylemiş, hangi makamda söylemiş gibi dört noktadan çıkıyor idi. Burada kim söylemiş kelamı? Cenab-ı Hak söylemiş. Nereden ismi azam ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş ve bütün alemlerin Rabbi olması itibariyle Cenab-ı Hak bu kelamı sarf etmiş Kur'an olarak gibi kim söylemiş, ne makamda söylemiş noktalarını burada anlamaya çalışmıştık. Diğer kelimat ise hangi makamda söylemiş, kime söylemiş gibi noktalarını incelemiştik. Kıyaslama yapıp Kur'an'ın yüksekliğini anlamak için. Ve bunun devamında şuraya da girişmiştik. Şuralarda kalmıştık. Şuradan devam ediyoruz şimdi. Evet, işte bu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der. Haddeteni kalbi ar Rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbül Aleminden haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül Aleminin arşıdır. Burayı okumuştuk. Yani dediği, mesela şey pardon, şurası dediği, şu demediği, dediği ve demediği. Mesela bir veli bunu diyor, şunu gösteriyor, demiyor çünkü şurayla ilgili. Bunu Kur'an diyor. Yani açıklayacak olursak, diyor ki kalbim Rabbimden haber veriyor. Çünkü o kelimatın neden Rabbinden haber veriyor? Has bir itibar ile, cüz'i bir ünvan ile Cenab-ı Hak ona tecelli etmiş. Allah'ın o veli ile konuşması hususi kalp telefonu olma kalp telefonu ile olmuş. Böyle demiyor niçin? Çünkü bütün alemlerin Rabbi olması itibariyle onunla mükaleme etmiyor, onunla konuşmuyor. Onun Rabbi olması hasebiyle onunla konuşuyor. Onun için o bu tabiri kullanması gerekiyor. Kur'an da bu tabiri, Peygamberimiz de bu tabiri kullanması gerekiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye söylüyor. Çünkü Allah'ı bütün alemlerin Rabbi olduğunu müşahede ediyor. Vahyen ona bildiriliyor, o da bize bildiriyor, biz de onu söylüyoruz. Evet, biz bu cümleyi söylüyoruz namazımızda. Fakat alemlerin Rabbi olduğunu ihata edemeyebiliriz. Fakat veraset-i nübüvvet sırrıyla biz Kur'an'ın söylediğini söylüyoruz. Yoksa biz gidip keşfedip de alemleri, Allah'ın bütün alemlerin Rabbi olduğunu keşfettik, gördük, sonra söyledik. Değil. Naklen söylüyoruz, veraset-i nübüvvet sırrıyla söylüyoruz, Kur'an söylediği için biz de söylüyoruz. Yoksa biz bunu kendimiz keşfettik, gördük, söylüyoruz demiyoruz.
O şekilde keşfedip söyleyebilir
miyim? Yani keşfettiğin kadarını söylersin. Mesela senin Rabbin olduğunu keşfetmişsin dersin, Rabbim dersin. Küre-i arzın Rabbi olduğunu müşahede etmişsin de tefekkürün, ufkun genişlemiştir, seyri sülükün olmuştur. O zaman küre-i arzın Rabbi diye hitap edebilirsin.
Üstad, yeni
üstadın her keşfiyatları Öyle zaten. Bir de Üstad veraset-i nübüvvet sırrıyla gittiğinden dolayı Peygamberimiz ne söylemişse o da onu söylüyor. Biz de şu anda Üstad Peygamber ne söylediyse onu söylüyoruz. Evet, çünkü evet, gelmiştik. Bu niye buraya geldi arkadaşlar? Şöyle. Diyor, kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır diyor. Rabbül Alemin arşıdır demiyor. Niçin? Kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapların nisbet-i ref'i derecesinde mazhar hitap olabilir. Yani bu velinin kabiliyeti ne kadar ise ve 70 binler hicaplar var, perdeler var. Meratib-i esma diyoruz bunlara. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin mertebeleri ve bu perdeleri kaldırma nispetinde Allah'ın hitabına mazhar olabilir. Sen de ne kadar kaldırabiliyorsan o kadar Rabbimdir diyorsun.
Perdeler peki nasıl kaldırılır abi? Yani bir isim tam manası anlaştıktan sonra mı ikinci bir isim? Mesela Rahim.
Yok, bunlar meratib-i esma dediğimiz. Mesela diyor ki benim Halik'im. Daha sonra Allah'ın hallakiyetini anladım. Baktım ki senin gibi başka varlıklar da yaratmış. Ne diyorsun? Bizim işte sınıfın Halik'i. Daha sonra bakıyorum bütün insanları yaratan o. Yarattığını görürsün. Benim nev'imin Halik'i. Küre-i arzı yarattığını. İşte bütün küre-i arzı ve insanların Halik'i diyorsun. Bak Allah'ın yaratıcılık sıfatının derecelerini müşahede ediyorsun. Müşahede ettikçe, kametin yükseldikçe, kabiliyetin yükseldikçe, perdeleri araladıkça ona göre mazhar hitap oluyorsun, ona göre tanıyorsun ve ifade kullanıyorsun. Benim Rabbim diyorsun veyahut da benim Halik'im. İşte 24'ün sözün birinci dalının başında bu anlatılıyor, birinci dalda. 70 bine yakın hicaplar, şu hicaplar, perdeler, perdelerin nispeti ref'i dediğimiz, o perdelerin mesela kaldırılması, perdeleri aşmak, latif nüktelerde şöyle bir misal var. Mesela güneş var. Bir de fotoğraf makinesi var. Fotoğraf makinesinin aynası var. Fotoğraf makinesinin aynasından kağıta intikaş etmiş resmi var güneşin. Bak sen aldın bir makine, güneşin resmini çektin. Ve daha sonra kağıtta çıktı. Kağıttaki güneş midir?
Hayır.
Güneştir. Yani güneştendir. Güneş değil de. Güneşin bütün özelliklerini tutmuyor ama güneştir, güneştendir. O kağıttan bir sonraki perde nedir? Bak seyri sülük yapıyoruz. Kat-i meratip dediğimiz mertebeleri kat ederek güneşe doğru gideceğiz. Nereden? Yerden. Sanattan gidiyoruz. Küçük sanattan yukarıya doğru yükselmeye başladık. Baktık kağıtta bir resim. Güneş bu işte. Baktık güneşmiş. Güneşi tanıdık. Fakat yerdeki, kağıttaki güneş nerede? Nefs-ül emirdeki güneş nerede? Küre-i arz gibi işte mesela seyyareleri etrafında döndüren, haşmetli, küre-i arzdan 1 milyon defadan daha büyük, şu kadar santigratıda ateşi olan, ısısı olan, ışığı olan güneş nerede? Hiçbir aydınlatıcı özelliği olmayan kağıttaki güneş resmi nerede? Ama onun bir takım özelliklerini tutuyor mu? Tutuyor, onun resmini çektik. Fakat son derece alt mertebeleri. Sonra mertebeyi yükseltiyoruz. Biz güneşi tanımak istediğimiz vakit seyri sülüke başladık. Kat-i meratibe başladık. Mertebeleri kat edip 70 bine yakın hicapları aşıp o güneşe gitmeye çalışsak ne yapacağız? Daha sonra takip ediyoruz. Bu kağıda bu güneş nereden tecelli etti? Fotoğraf makinesinin aynasından. Bir aynaya geldi, o aynadan da başka bir aynadan kırıldı, oraya geldi, o da resme geldi. Sonra aynaya yükseldik. Farz ediyoruz ki yükseldi mertebemiz, aynayı keşfettik, içine baktık. Makinenin tamircisi olduk. Baktık ki aynadaki, yani fotoğraf makinesinin aynasındaki güneş, kağıttakinden daha parlak, daha haşmetli, daha mükemmel. Bu sefer ya ne der onu gören insan, sizin gördüğünüz ne ki kağıtta? Bir de gelin onu benim gördüğüm yerde görün dese, yalan söylemiş olur mu? Elbette ki aynadaki güneş bir takım özelliklerini tutuyor. Yani ısı özelliğini de tutuyor, ışık özelliğini de tutuyor. Dolayısıyla o makamda, mertebede güneşi müşahede eden daha yüksek bir velidir. Ve daha sonra biraz daha yükseldiğini farz edin. Tamamen yükseldi, onu da bıraktı. Direkt güneşe pencereler açtı, perdeler açtı ki ya senin aynada gördüğün güneş ne ki? Sen gel bir de dağın tepesine çık, haşmetli güneşi gör. Onun arasında yine bir ne? Şimdi biz burada 3 mertebe anlattık. 3 hicap anlattık. Bunların arasında işte arkadaşlar binlerce hicap var. Yani hakikate temsili hakikate tatbik edecek olursak, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, sıfatlarının mertebeleri de işte aynen böyle. 70 bine yakın hicaplar var, perdeler var. İşte veliler ve evliyalar kurbiyet meratibinde sülük ettikleri vakit, yani Allah'a yakınlaşma mertebelerinde ilerledikleri vakit, bu hicapları, bu perdeleri aşarak gidiyorlar ki seneler alıyor. 40 bin sene işte, 40 seneyi alıyor. Buna kurbiyet meratibinde sülük deniliyor. Bir de akrebiyetin inkişafı var ki sen o mertebeleri aşmaya hiç gerek kalmadan Cenab-ı Hak geliyor anında senin yanında tecelli ediyor. Yani Allah'ın cezb ve lütfuna mazhar oluyorsun diyor. Buna da akrebiyetin inkişafı deniliyor ki sahabelerin caddesi. İşte mertebeleri kat etmek dediğimiz, perdeleri aşmak dediğimiz bu fotoğraf makinesi misalinde olduğu gibi. Veraset-i nübüvvet ile beraber gidiyor. Sahabelerinki gibi. Yani kurbiyet meratın değil, akrebiyetin inkişafı. Ama Risale-i Nur'dan herkesin ne bileyim istifade etme nispetinde, takvası nispetinde, istinab-ı kebair nispetinde o perdeler, o hicaplar aşılabilir. Tefekkürü nispetinde olur. Burada yine bir kurbiyet meselesi yine var. Onu da yine dediğimiz gibi 24. sözde, birinci dalda, ikinci dalda çeşitli yerlerde bu anlatılıyor. Yine mektubatta var bu kurbiyet ve akrebiyetin meseleleri. Orada anlatılıyor arkadaş. Şimdi burada Muhyiddin Arabi'nin mesleğiyle, Vahdetül Vücud ile sahabe mesleğini kıyaslarken işte 18. mektupta orada da anlatılıyor. Bu suali üstad bu misali niye veriyor? Muhyiddin Arabi'nin mesleği en yüksek bir makam telakki ediliyor deniliyor. Sanki sahabelerden sonra bu veliler, evliyalar daha büyük bir cadde, daha parlak bir cadde bulmuşlar diye. Üstad da hayır, en yüksek makam, en yüksek mertebe cadde, sahabenin cadde-i kübrasıdır. Diğerleri ona nispet düşük olduğunu anlatmak için bu misali veriyor. İşte Muhyiddin Arabi, la mevcuda illahu demiş ya, işte bu fotoğraf makinesi misalinde olduğu gibi aynayı görmüş demiş. Aynadaki parlaklığı, şeyi görünce ondan başka görünen yoktur. Her şey odur. İşte heme ost, heme ezos meselesi var. Her şey odur diye. Halbuki o makamda da her şey ondandır demesi gerekiyordu. İşte yanılma burada olmuş. Yani esmanın mertebelerini kat etmiş, kat etmiş, gelmiş. Öyle bir makama gelmiş ki güneşi haşmetli parlaklığıyla görür bir hale gelmiş. İşte o fotoğraf makinesinin aynasında. Burası artık arşa mı çıktı? Arşta esma ve sıfatın haşmetli tecelli noktaya geldi. Her şey o makam yönünde, her şey odur. İşte o diye. Halbuki orası da ondandır. O değildir, ondandır denilmesi gerekiyordu. İşte burada bir yanılgı olmuş.
O yüzden de onların kitabını okumuyoruz.
Bundan dolayı diyor ki üstad, Muhyiddin Arabi'nin makamını bilmeyen kitaplarımızı okumasın, okunmaması gerekiyor. Çünkü mesela diyor ki her şey odur deyince tabiat perest, maddede boğulmuş bir insan o zaman şu kainatı algılıyor. Diyor ki Allah dediğimiz haşa şey işte bak biz onun parçalarıyız işte. O işte başka gördüğümüz bir şey yok. Gaybde böyle görmediğiniz bir şey beklemeyin. Bak Muhyiddin Arabi de böyle diyor. La mevcude illahu. Başka bir mevcut yok, her şey o diyor. Mevcude haşa Allah nazarıyla bakıyor. Allah'ın parçaları olarak bakıyor. İşte bu Ahmet Hulusi diye bir şey çıkmış daha sonralara. Hani üstad bu zamanda zararlıdır, okumaması gerekiyor dedikleri şeyi. Onlar okumuşlar. Sonra vahdetül vücudu maddi bir şekle sokmaya çalışmışlar. Buna şu anda ne diyorlar? Panteizm mi diyorlar? İzimlerden bir tanesi. Haşa, yani biz Halık'ın parçaları gibiyiz. Her şey odur. Bak Muhyiddin Arabi de böyle diyor. Tabii ki Üstad İslamiyet'in, o İslamiyet'in bir mucizesidir. Müthiş keşifleri vardır fakat kendine hastır. Hadidir fakat mühdi değildir. Kendisi hidayettedir, görmüştü, doğrudur. Fakat alemi gayb ile alemi şehadetin ölçülerini karıştırdığından dolayı arkasından gidenler mesuldür. İşte orada süt misalini veriyor mesela. Sen rüyada gidiyorsun, bir kase işte süt görüyorsun, geveni görüyorsun. Alemi şehadete geliyor. Diyorsun ki ben bir süt denizi, bir deniz gördüm. Üzerinde bir köprü vardı, üzerinde pencereler vardı diyor. Sonra bir meşelik vardı, ucuları sivri diyor. O da senin gördüğün deniz su kasedeki süt. O köprüde şu kaval, o meşelikte şu diken. İşte getir kazmayı, sen altınları da çıkarın, dibinde altınlar var diyor. Alem-i şehadetin ölçüleriyle alem-i gaybın ölçüleri farklı. Onlar o aleme gittikleri vakit mesela Himalayaları işte Kaf Dağı olarak görüyorlar. Öyle bir şeylerden, arz-ı beyzadan bahsediyorlar ki alem-i şehadeti gelip anlatıyorlar. Ya sizin anlattığınız böyle bir Kaf Dağı dünyada ne bileyim küre-i arzın coğrafyasında yoktur. Böyle bir dağ yoktur. En büyük Himalayalardır işte Everest tepesidir. Sizin anlattığınız ondan dahi büyük. İşte Üstad diyor onların gördükleri şeyler bu Everest tepesi Himalayalardır diyor. Dünyada buradaki bir parça orada dağ gibi gözükür. Burada bir tepe orada haşmetli bir şekilde gözüktüğünden dolayı iki alemin ölçüleri birbirini tutmuyor. İşte bu manada, bu makamda, bu mertebelerde kat-i meratip edip Cenab-ı Hakk'ın esma-ı sıfatının haşmetli tecelliyatını müşahede ediyorlar. İşte her şey odur diyorlar. Halbuki her şey ondandır olacak idi. Biz burada neden girdik? Şu kabiliyet miktarı, 70 bine yakın hicapların nispeti ref'i, bunları, bu mertebeleri anlamak, atlamak ve sonra hitaba mazhar olmak. Artık hangi isimle gidiyorsan, hitap dediğimiz sadece Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı değil yani. Burada kelam sıfatı da başka isimlerde galip. Vedud ismine mazhariyet, işte veyahut da Halik ismini anlamak, ne bir Musavvir ismini anlamak. Herkes derecesine ve mertebesine göre 70 bine yakın hicaplar vardır. Bu hicapların mertebelerini aşmasına göre o esmayı müşahede edebilirsin. Onun için veli böyle diyor. Kalbim Rabbimden haber veriyor diyor. Rabbimin aynasıdır. Niye? Beni terbiye eden Allah diye o makama çıkmış. Oldu ki yüksek makama mertebeye çıktı. Allah'ın bütün kaineti terbiye ettiğini gördü. O zaman Rabbül Alemin der. İşte Peygamberimiz böyle demiş, Kur'an böyle demiş. Çünkü Kur'an işte o makamdan geliyor. Yani Allah'ın bütün alemleri terbiye etmesi makamından geliyor. Allah'ın bütün kainatı yarattığı makamdan geliyor. Yani elbette ki kainatın Halik'i diyecek. Ey kainatı yaratan Rabbim diyeceksin. Kur'an diyecek yani bunu. İşte burada Kur'an'ın geldiği makamın yüksekliğini anlatmak, sail kelimat-ı ilahiyenin ise derecelerini bildirmek için böyle bir misal verildi. İşte Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeden ne kadar yüksekliği işte buradan anlaşılıyor arkadaşlar. İşte bir padişahın saltanat-ı uzma haysiyetiyle çıkan fermanı adi bir adamla cüz'i bir mükalemesinde ne kadar yüksek ve âli ise, bak bir padişah düşünün, saltanat-ı uzması var. Bir saltanatı var yani değil mi? Birçok milletlere hükmediyor. O sultan olması hasebiyle bir ferman çıkardı. Memlekete taalluk ediyor. Bu bir. Bir de sıradan bir halkı ile o sıradan bir halkın cüz'i bir işi için onunla konuşuyor. Şimdi bu iki konuşması, bu fermanı ile o cüz'i mükalemesi aynı olabilir mi? Değil. İşte bu birinci misaldi arkadaşlar. Şu, adi bir rayiyet ile konuşması ayrı, saltanat-ı üzma unvanı ile konuşması ayrıdır. Bu, bundan ne kadar yüksek ve âli ise diyoruz, geçtik. Ve ikinci misal, ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifade eden ne kadar, ne derece çok ve faik ise, bu da ikinci misaldi. Bir, gökteki güneşi, gökteki güneşten elindeki ayna ile sohbet etmek var. Onun feyzini almak var. Bir de aynayı direkt bırakıp güneşe karşı hanesinin bağının damından pencereler açmak ile güneşten sohbet etmek var. Ona bizzat muhatap olmak var. Bu, işte şu, bundan ne kadar da yüksek ise, geldik. Kur'an-ı Azimuşşan dahi o nispette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. İşte Kur'an'da budur. Diğer kelamlar cüz'i bir mükaleme ise, aynadaki güneş ise, Kur'an ulvi bir saltanat-ı uzma haysiyetiyle bir fermandır ve gökteki güneşin güneşten direkt perde olmadan direkt bir istifadedir. İşte Kur'an'ın makamı arkadaşlar budur. Onun için bütün kelamlardan üstündür. Kur'an'dan sonra ikinci derecede kütüb-i mukaddese ve suhus-u semaviyenin dereceleri nispetine tefevvukları vardır. O sırrı tefevvuktan hissedardırlar. Şimdi Kur'an en büyük makam. Kur'an'dan sonra da mukaddes kitaplar geliyor. Semavi suhuflar geliyor. Onlar da kendi aralarında dereceleri var. Dereceleri nispetinde birbirlerinden üstünlükleri, tefavvukları var. Yani mesela bir Tevrat suhuftan yüksekliği vardır. Orada kendi arasındaki derecelerini bilmiyoruz ama Resul bir peygamber ile normal Resul olmayan, işte suhuf ile bir peygamber arasında elbette ki farklılıklar vardır. Burada bir sırrı tefevvuktan bahsetti yukarıda. Yani üstünlük sırları. O üstünlük sırları nedir? İşte şu. Yani hangi makamda söylemiş? Küre-i arzın Rabbi itibariyle söylemiş, bütün kainatın Rabbi itibariyle söylemiş. Elbette ki kainatın Rabbi ile söylemesi daha yüksektir. Küre-i arzın Rabbi ile itibariyle söylemesi ondan bir alt mertebededir. Bütün insanlığın işte peygamberi olmak farklıdır. Bir beldeye ve bir bölgeye gelmiş olan peygamberlik elbette ki farklıdır. Sırrı tefevvuk budur. Peygamberimiz bütün kainata peygamber adeta. Ve diğer nebiler, diğer peygamberler ise belli bir kavme gelmiş, belli bir beldeye gelmiş. O beldenin Halik-i Rabbi ünvanı ile ise, yani hitaplar şayet öyle ise, onun sırrı tefevvuku biraz daha diğerine nispetle düşük oluyor.
Peki bu suhuflara gelmiş işte Tevrat, İncil, Zebur. Bunlar peki niye tanışmamış, niye değişmiş? Bunlar Allah'ın kelamı.
Yani Nefsül Emir'de değişmemiş. Allah ne demişse yine Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Biz zaten Cenab-ı Hakk'ın orijinal kelamıyla Kur'an'ı kıyaslıyoruz. Şu anki Tevrat tarif olmuş. Hani şurada sair kelimat ilahiye derken, sair hani ne dedi şurada? Sonra kütüb-i mukaddese derken, suhu semaviye. Şu anki tahrif olunmuşları burada kastetmiyoruz. Orijinal olanlarını. Tarif edilmemişlerini biz orada diyoruz. Diğeri zaten kelimat-ı ilahiye bile değil. İnsanların uyduruk şeylerini, hatta şirk kokuyor. Haşa işte teslis akidesini, işte Allah baba haşa der mi Kur'an'da Allah böyle bir şey? Onlar insanların uydurmaları, onlar bu sıralamaya hiç girmiyor bile. İftira yani. Oraya gelince Cenab-ı Hak yani imtihan gereği, imtihan sırrı olarak onları koruma noktasında bir taahhüdü olmamış. Ama Kur'an noktasında bir garanti vermiş. Tebdil edilmeyecek, değiştirilmeyecek diye. Onu Allah hıfz ve muhafaza edecek diye. Diğerlerinin muhafazası yani garanti altına alınmamış. Kur'an'ınki alınmış. İmtihan gereği olarak yani. Yani
bir
evet, eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşüh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa yine Kur'an'ın mertebe-i kutsiyesine yetişip tanzil edemez. Bak, cinlerin, insanların bütün güzel sözleri toplansa yine Kur'an'ın kutsi mertebesine yetişip ona benzer olamıyor. Ona muadil olamıyor. Hani insanların bazen harika sözleri olur ya, işte Üstad Muhakemat'ta söyleniyor ya, Abdülkahir'in işte harika kelamları gibi veyahut da İbn Sina'nın bazı kelamları gibi böyle üstün kelamları var. İşte Mevlana'nın işte bazı kelamları gibi. Fakat burada şu şart var. Bazen güzel sözleri oluyor. Bak, Kur'an'dan teraşüh etmeyen bütün güzel sözleri. Bazıları Kur'an'dan süzülmüş, almış kullanmış mesela. Bu yine Kur'an'ındır. Risale-i Nur'da Kur'an'dan teraşüh etmiş çok güzel sözler var. Bu Kur'an'a aittir. Kur'an'dan teraşüh etmeyen bütün güzel sözler toplansa yine Kur'an'a muadil gelemiyor, benzer olamıyor. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, şimdi geldik, hani bu ayetler nerede diye onlara örnekler gösteriyor. Yani yukarıda neyi sıralamıştı? İsmi azamdan geldiğini, her ismin azamlık mertebesinden geldiğini, alemlerin Rabbi olduğunu, bütün mevcudatın ilahı olduğunu, semat ve arzın Halik'i olması hasebiyle Allah'ın fermanı hitabı olduğunu söylemişti. Bunlara dair burada birkaç tane örnek verecek. Ayetlerin külli umumi ifadelerine örnekler verecek. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, Ayetel Kürsi ve Ayeti ve indehü mefatihül gayb gibi burada ayetleri anlatıyor. Başta Ayetel Kürsi'yi söylüyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum gibi Ayetel Kürsi. Ve daha sonra ve indehü mefatihül gayb ayeti, gayb, Cenab-ı Hakk'ın gaybın anahtarı Cenab-ı Hak'ta olduğunu, onun elinde olduğunu söylüyor. Ve gulillahümme malikel mülki ayeti ve ayeti yuşilleylen nehara yadlubuhu hasise ve şemse vel kamere ve nücüme müsahharatin bi emri ve ayeti ya erdub le'imâeke ve ya semâhu akli'i ve ayeti tüsebihu lehu semâvâtu seb'i vel ardu ve men fîhinne ve ayeti ma halqukum ve la ba'thukum illa kenefsü vâhide ve ayeti inna aradnel emanete alel semâvâti vel ardu vel cibâl ve ayeti yevme nadvus semâe kedayis sicilli lil kütüb ve ayeti ve ma kadarullaha haqqa kadrihi vel ardu cemi'an kabzatu yevmel kıyame ve ayeti lev enzenne hâzel Kur'ane ala cebelin le ra'eytehu gibi ayetlerin külli, umumi, ulvi ifadelerine bak. Baktık, neyi anladık? Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini. Yani bütün gaybın anahtarları elinde olduğunu, her şeyde mülk onun olduğunu, o tasarruf ettiğini, mülkün sahibi o olduğunu, gece ve gündüzü, geceyi gündüzün üzerine örttüğünü, şemsi, kameri, yıldızları emrine musahhar ettiğini, arzı, ey arz suyunu yut, ey sema suyunu tut diye Cenab-ı Hak semayı ve arza hitap ediyor ve onlar da suyunu yutuyor ve tutuyorlar. Bu ne kadar haşmetli bir ifade, ne kadar âli bir üslup olduğunu. Semanın, yedi kat semanın Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğini ve arzın Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğini, arz ve sema ve semanın içindekiler Allah'ı tesbih ediyorlar. Bak hani birisi Cenab-ı Hakk'ı andı değil, koca sema Allah'ı tesbih ediyor, koca arz Allah'ı tesbih ediyor. Ne kadar ulvi bir yüksek makam. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْضُكُمْ لَكَنَا سُوَيْدَ Mesela sizin bir tanenizin dirilmesi bütün insanların dirilmesi gibidir. Allah'ın katında ne kadar kolay. Yani bütün canlıları düşünün, ne kadar zorluk, kolaylık. Sizin bir tanenizin dirilmesi gibidir. Bana o kadar kolaydır. Ne kadar âli bir üslup. Yani ismi azamdan geldiğini, haşmetli bir makamdan nüzul ettiğini gösterir ifadeler. Cenab-ı Hak emaneti semavate ve arza tahmil ediyor, dağlara tahmil ediyor, onlar çekiniyorlar. İnsan bunu yükleniyor. Bak, cibal, arz ve semavata emaneti yüklüyor, teklif ediyor Allah. Bak yine burada haşmetli bir üslup, âli bir üslup var. Yine semanın yemenedü sema kedayı sicilli kütüb bir kitabın sahifeleri gibi semanın semayı dürdüğünü, Allah koca semayı bir anda dürer, kaldırır, indirir. Ne gibi, ne kadar, nasıl? Sen kitabın sayfalarını çevirdiğin gibi. O kadar bir kolaylıkla. Koca sema ve arzı Cenab-ı Hakk'ın karşısında ne kadar bir kolaylığı var? Yine haşmetli bir ifade. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ قَدَهِ وَالْاَرْضُ جَمِعًا قَبْدَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yani kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın, onlar Cenab-ı Hakk'ın hani kadrini, kıymetini bilemiyorlar, tam derk edemiyorlar. Halbuki derk etmek için bir nokta gösteriyor, bir hedef gösteriyor. Kıyamet günü bütün her şey onun kabzayı tasarrufunda, onun elinde olacaktır. Yani şu semayı, yıldızları, arzı, şu dağları bir kitap gibi şöyle bir anda dürecek. Veyahut da sen şöyle çocuğun oyuncağını bozup da kumunu dağıttığın gibi bütün yıldızlar semayı bir anda öyle dağıtabilir ve toparlayabilir bir kudret olduğunu gösteriyor. Bak böyle bir kuvveti ve kudreti nazarımıza sermekle o ifadeyi bize gösteriyor. Allah'ın kudretini artık kıyaslayın yani. Siz o zaman anlayacaksınız Cenab-ı Hakk'ın kadrini ve kıymetini. Nasıl bir güç sahibi olduğunu ki şurada 3-5 tane çürür et ve kemikten ibaret bir araya gelmiş. Meyyuhil azame deyip Allah'a karşı kafa tutuyor, meydan okuyor. Şu insana bakın. Sen kimsin Cenab-ı Hak kim yani? Sen kimsin Allah'a karşı meydan okuyorsun yani? Niye ben böyleyim? Niye şunu şöyle yaptı? Gibi itiraza kalkmış. Enaniyeti tavan yapmış. Gururu ve kibirini ne bileyim zirve yapmış. Allah'a meydan okuma tarafına gidiyor. İşte Cenab-ı Hak وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْضُ جَمِيًا قَبْضَتُهُ. Onlar Allah'ın kadrini ve kıymeti hakkıyla bilemediler, gücünü bilemediler. Siz göreceksiniz bunu kıyamette. Gibi yine ulvi bir ifade. Ve ayeti لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ. Cenab-ı Hak Kur'an'ı dağlara eğer indirmiş olsaydı, onlar haşyetinden, korkusundan paramparça olurdu diyor. Kur'an'ın yüksek makamına bakın. Eğer Kur'an şu dağlara inmiş olsaydı, onlar Allah'ın haşyetinden paramparça olurdular. Gibi ayetin külli, umumi, ulvi ifadelerine bak. Hem başlarında elhamdülillah veyahut da sebbehe ve yüsebbihü bulunan surelerin başlarına dikkat et. Bu surelerin başlarına bak, içlerine de bakıldığı vakit Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Allah'a hamd ediyor. Onu ne bileyim bütün kusurlardan münezzeh olduğunu ilan ediyor. Gibi yine surelerin başlarında dikkat ediyor.
Bu evet. 12. sözün mesela 4. esasında biz Kur'an'ın diğer planlara üstünlüğünü şey yapıyorduk. Burada ayetleri söylemeden önce İsmi Azamlık mertebesinden geldiğini belirtmek istersen. Burada İsmi Azamlık mertebesi diğer planlarda üstünlüğünü belirtmek için mi İsmi Azamlık?
Evet.
Ama diğer mesela o zaman Tevrat, İncil, Zebur gibi kitaplar İsmi Azamlık mertebesinden gelmemiş.
Bir önceki derste söyledik ya, binler hicaplar var, 70 bine yakın hicap var. O hicapların nisbet-i ref'i derecesine mazhar-ı hitap olabiliyordu veliler, evliyalar veyahut da diğer peygamberler.
Onlar bir ismi
değil mi? Yok, mesela bir ismin o 70. derecesindeyse Kur'an 100. derecesinde gelmiş. Fotoğraf makinesi misalini verdik ya, hani kağıttaki güneşin resmi bir de aynadaki. O arada binler mertebeler var, yine dereceler var yani.
Hani ismi azamın kendi içerisinde mi?
Her ismin kendi arasında bir azami mertebesi vardır. Kur'an her ismin azamlık mertebesinden geliyor. Mesela Halik isminin birinci derecesi, ikinci derecesi, üçüncü derecesi, onuncu, yüzüncü derecesi. Diğer kitaplar mesela 70. derecede gelmiş ise, velilerin işte ifadeleri işte 10. derecede gelmiş ise Kur'an 100. derecede gelmiş.
Son
noktadan yani ismi azam ve her ismin de azamlık mertebesinden gelmiş. Ve o noktadan geldiğini gösterir ayetler ve ifadeler. Mesela sen benim Halik'im diyorsun. O da diyor ki nev'imin Halik'i diyor. O da diyor ki küre-i arzın Halik'i. Başkası da nazar o kadar büyümüş ki bütün kainatın Halik'i diyor. Sizin gördüğünüz ne ki? Sen daha yaratılanların neyini gördün ki diyor. Sen şu semaya gitsen, uçsuz bucaksız semayı Miraç'ta dolaşsan bütün yaratılanları, ondan sonra Cenab-ı Hak Halik'tir dediğin vakit sen nasıl bir algı ile, nasıl bir tefekkür ile Allah Halik'tir diyorsun, başkası nasıl diyor? Mesela sen köyden dışarı çıkmıyorsun. Gittin en fazla şehire, bir şehre gittin memlekette, memleketini gördün. Şehir denince senin hatırına ne geliyor? Köydekinin hatırına işte kasaba gelir. Biraz daha şehre, büyük şehre gitmiş olan şehir deyince daha haşmetli bir manzara hatırına gelir. Daha büyüğüne İstanbul'a gelmiş, ondan sonra ne bileyim kilometrelerce uzunluğundaki büyük şehri görünce onun şehir algısı, tefekkürü, ufku diğerinden çok çok daha farklıdır değil mi? İşte Kur'an da böyle. Cenab-ı Hakk'ın binbir esmasını tarif etmesi, tavsif etmesi, anlatması o yüksek makamlardan gelmiş. Peygamberimiz işte Malikel Mülki dediği vakit bütün mülk onundur dediği vakit hissi, zihni, tefekkürü nerelere gider? Cennete, cehenneme, bütün kainata, bütün yıldızlara gidiyor. Gezmiş, görmüş, gelmiş. Ve biz Allah'ın mülküdür deyince gördüklerine gider yani. Dünyayı gördük sadece. Dünyadan dışarı mı çıktık? Ve bunun gibi makam yüksekliği, mertebe yüksekliği, 70 bine yakın hicapları aşma nispetinde bir hitaba mazhar olmak var. Bunlar işte Kur'an'ın geldiği noktaları gösteriyor ki ne kadar ulvi, ne kadar yüksek. Eğer şu dördüncü esasın kıymetdar sırrını fehmettin ise, burada bir metot anlatıldı, bir sır anlatıldı, bir formül verildi. Eğer bunun ruhunu yakalayabildikse şunları da anlarız. Nedir? Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Sonra başka neyi? En büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzeti kutsiyetini ve ulviyet-i incazının sırrını anlarsın. Kur'an neden azametli? Kutsi izzeti vardır. Mucizeliğinin büyüklüğü vardır. Onun sırrı nereden kaynaklanıyor? Neden Kur'an peygamberimizin en büyük mucizesidir diyoruz? Halbuki bize göre Şakk-ı Kamer daha büyük bir mucize. İşte bu sırrı anlarsak Kur'an'ın ulviyet-i incazının sırrını da anlarız. Hem Miraç'ın sırrı lüzumunu da anlarız. Miraç'a ne gerek vardı? Neden lüzumlu? Lüzumlu oluşunun sırrını da anlarız ki Miraç Risalesi'ndeki 4 maddeden bir tanesi Miraç'ın sırrı lüzumu orada anlatılıyor. Bu temsil orada da veriliyor. Veya 12. sözde de orada diyor, 12. sözde beyan edildiği gibi deyip orada daha da açılımı, daha da ayrıntılı izahı vardır. Ama bu 4. esasta da Miraç'ın sırrı lüzumu anlatılıyor. Yani ne demek Miraç dediğimiz vakit? Yani ta semavata, ta siddetil müntehaya, ta kab-ı kavseyne gidip, akrabu ileyhi min hablil verid olan Zat-ı Zülcelal ile münacat edip, talfetul ayinde bir anda yerine gelmek sırrını anlarsın. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bir anda Cenab-ı Peygamberimiz geri dönüp yatağına geliyor, yerine geliyor. Bunun sırrını anlarsın. Yani bu şöyle sırayla gelmiş olalım. 4. esasın kıymet sırrını fehmettik. Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla ilhamında vasıtasız olduğunu anlarsın diyor. Ne anladık mesela burada? İlhamlar vasıtasızdır. Kalp telefonu ile Cenab-ı Hakk'ın bir abdi ile o abdinin cüz'i bir işiyle hususi bir hacetine dair bir konuşmasıdır. Vahiyler ise melek vasıtasıyla oluyor. İşin hani prosedürünün haşmetinin yüksekliğini gösteriyor. Şurada düşünün ki sana bir padişah sana bir hediye gönderdi. Şurada kargo açtı getirdi ya bir hediye var sen de açtın işte padişahtan bir hediye gelmiş. Bir de vardır ki padişah bir grup elçi göndermiş ve içinde bir sandık bir mahfaza göndermiş. Elçiler geldiler, senden randevu aldılar, bir görüşme talep ettiler. Özel bir gün belirlendi. O elçiler geldi, sen de makamına çıktın, işte açtılar işte fermanını. İşte padişahımın sana fermanıdır diye bir resmi prosedür dahilinde hediyeyi takdim ettiler. Şimdi onu elçiler getirdi, diğerini de PTT getirdi, kargo getirdi. Hangisi daha haşmetli? Tabii elçiler. Bak, elçilerin elinde getirdikleri şeyin değerini, yüksekliğini gösteriyor. Ve geldikleri makamın yüksekliğini gösteriyor. Şimdi işte Kur'an'ın Cebrail vasıtasıyla gelmesi, diğer ilhamların vasıtasız bir şekilde kalp teline konuşması bundan kaynaklanıyor. Niye? Cebrail'in getirmiş olduğu Kur'an ve Peygamberimize getiriyor, yani bir ferman geliyor. Bütün nev'i beşeri alakadar ediyor. Bütün insanlık dünyasını ilgilendiriyor. Elbette ki bir elçi ile, bir vasıta ile olacak. Onun bir işleme tarzı olacak. Diğeri ise senin hususi bir ihtiyacın Cenab-ı Hak kalbine ilham ediyor. Vasıtasız, kalp telefonuyla. Çok değerli olmadığından dolayı bir elçiye gerek yoktur diye bunun sırrını anlamış oluyoruz. Tabii elçi geliyor, mühürlü geliyor, korumalı geliyor, sağlam ağızlardan geliyor. Ve onun geldiği yere şeytan casuslar sokulmuyor, şahaplarla, yıldızlarla taşlanıyor gibi vahyin sağlam tutuluşunu anlatıyor. Ve Kur'an ayetleri inmeye başlayınca o casus kulaklar semavata gitmeye başlamışlar. Eskiden gidiyorlar, Kur'an inmeye başlayınca o kapı kapatılıyor, tekrar gitmeye teşebbüs edince gök taşlarıyla, yıldızlarla ne yapıyorlar? Taşlanıyorlar. makamın yine yüksekliğini gösteriyor. Kur'an'ın yine ulvi mertebesini gösteriyor. Öyle bir makamdan geliyor ki o makama yaklaşamıyor casuslar. Taşlanıyor. Ama şeytan kalp noktasında vesveseler verebilirler. Adamın kalbinde bir nur parlamaya başlıyor. Ondan sonra kendini peygamber ilan ediyor. Hafif bir kalbi hareketlenme olmuş. Kendini üstadla kıyas yapıyor. Abdülkadir'in Ceynani ile mukayese tutuyor. Üstad görmüş ya böyle bir kalbi ufaktan ufaktan işte hareketlenmeye başlamış. Kendini bir kutbu azam tahayyül ediyor. Dedim kardeşim böyle yapma. Nasıl ki işte bir deniz de deniz sudur, bir tas su da sudur, bir deniz de bir okyanus da sudur. Mahiyet itibariyle birbirine benziyorlar. Ama okyanus nerede, bir tas su nerede? Senin kalbin bir tas su gibi. Küçükten küçüğe bir aydınlanmış. Kendini okyanus gibi evliyalarla kıyas etmeye kalkışıyorsun. Hatta işte kendine gelen şeyler öyle bir yanlışlar oluyor ki kendi kalbine gelen ilhamlara ayet ismini veriyor. Ayet. Bile diyor yani. Niye? Bu da Allah'tan geldi. Evet. Allah'tan geldi. Allah'ın kelamıdır. Ama birisi elçi, birisi elçisiz gelmiş. Birisi vahidir, bir tanesi ilhamdır. 70 binlerce hicaplar vardır arasında. Farklar vardır. İşte o farkları anlayıp Kur'an'ın yüksekliğini, o tarz ilhamların da ona nispetle düşüklüğünü anlamaya çalışıyoruz burada. Evet. Hem en büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Ha, şimdi nebilere gelen vahiylerin yüksekliğini anladık. İlhamın ona göre düşüklüğünü anladık. Şimdi bir de ilhamın mazharı olan veli ile vahyin mazharı olan nebinin arasındaki fark yine anlaşılır tarzda. Yani bir tanesine özel elçilerle geliyor. Bütün insanlık dünyasını alakadar eden bir fermandır. Ve onun tebliğine memurdur. Diğeri ise hususi bir hacetine dair, cüz'i bir iş için bir raiyetiyle konuşmasıdır. Elbette ki halkı temsil eden bir vali ile bir padişahın konuşması ve diğer taraftan yalnız kendi işi için işte bir padişahla bir insanın konuşması aynı değildir. Yani enbiyalar, nebiler bir nevi halkı, insanlık dünyasını temsilen Allah ile muhatap oluyor iken diğerleri hususi bir hacete dair bir konuşmaktır ki onun da derecesi farklıdır. Hiçbir veli, en büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmiyor. Ne kadar keşif ve keramet sahibi olursa olsun. Sahabeye yetişmiyor. Peygamber'e nasıl yetişsin yani?
Şahsi Hazretleri'ne yetişemiyor mu?
O hususi şey farklı. Şahsi ubudiyet farklıdır yani. Velilerde şahsi ubudiyeti yüksek olanlar sahabelerde belki geçer ama külli fazilet noktasında yine geçemiyorlar. Külli de geçemiyorlar. Kur'an'ın azametini, hem Kur'an'ın azametini ve izzet-i kutsiyetini ve ulviyet-i incazının sırrını anlarsın. Kur'an'ın mucizeliğinin sırrı nereden kaynaklanıyor? Neden Kur'an'ı kimse tanzil edemiyor, ona bir benzer bir kelam getiremiyor? Kur'an meydan okuduğu halde şimdiye kadar kimse çıkıp da meydan-ı muarazaya çıkıp da bir mukabele edememiş. Neden? Niye? Yine bu yükseklik sırrından. Düşün, Üstad şu ayeti misal veriyor. Sen şu ifadelerin hangisini kullanabilirsin? Gayba mı hükmediyorsun? Bütün mülkün sahibi misin? Şemsi, kameri, yıldızları emrine teshir mi ediyorsun, boyun mu eğdiriyorsun? Yani şurada bir 50 kiloluk bir taşa hükmün geçmiyor. Onu yontup kaldırıp duvara koyamışsın, iki kişiyle koyuyorsun. Nerede kaldı ki yıldızlara hüküm geçecek? Ve böyle bir insan bir kelam söyleyecek de, ey arz suyunu yut, ey sema suyunu tut. Gülünç olur değil mi? İşte bir kelamın ulviyeti kim söylemiş, kime söylemiş, hangi makamda söylemiş? Öyle bir makamda söylemiş ki arza sözü geçiyor, gaybe sözü geçiyor, yıldızlara sözü geçiyor. Bak makamın yüksekliğine bakın. Yoksa böyle iki tane şiir kafiyeyi uydurmuş, ben de kelam söyledim. Bir kafiye olması kelamın yüksekliğine yetmiyor ki. Kim söylemiş, ne makamda söylemiş?
Gerçekleşmedi.
İşte yani yaptırıcılığı ne kadar? Söz söylüyorsun, iki kişiye dinlettiremiyorsun. Cenab-ı Hak söz söylüyor, sema, arz, kamer, yıldızlar, güneş duruyor. Bak ne kadar yüksek bir kelam. İşte bunun gibi Kur'an'ın mucizeliğinin ulviyeti, kutsi izzeti, Kur'an'ın azametinin sırrı bu noktalardan anlaşılıyor. Kim söylemiş, hangi makamda söylemiş? Hem miracın sırrı lüzumunu, yani semavata gitmiş, sidret-i müntehaya ta kab-ı kavseyne kadar gitmiş, Cenab-ı Hak'la görüşmüş. Halbuki Allah akrabu lehim min havli velid'dir. Yani size şah damarınızdan daha yakın olan Allah ile gidip de ta sidret-i müntehada kab-ı kavseyne görüşmek ne demek? Veliler gibi diyor kalbiyle kalp telefonuna görüşse yeterdi. Niye gitti oraya, ne gerek vardı? Gibi miracın sırrı lüzumunu da buradan anlıyoruz ki ve aynı zamanda bir de bir anda geri gelmiş. Bu da ayrı bir özellik. Yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin miracı gitti Kur'an'ı aldı. Az önce vermiş olduğumuz bir misal değil ki padişah elçilerle hediye getiriyor. Özel bir mesele, hususi bir hadise, cüz'i bir iş değildir ki kalp telefonuyla konuşun da hemen paketleyip iş bitsin. Bu kainatın en büyük bir meselesi, insanlık meselesi, kainatın ahiret olarak devam etme hadisesi, insanlığın sonsuza taşınma hadisesi, insanların en büyük ihtiyaçlarının yerine getirilme hadisesi ki ve insanlığı temsilen gidip bir görüşme hadisesi. O bütün insanlığı temsilen gidip görüşüyor. Ve ulvi bir ferman yatıyor. Bütün kainatın Halik'ı insanlığa nasıl hareket etmesinin gerektiğini gönderiyor. Elbette ki böyle bir ferman büyük merasimlerle gelmesi, büyük törenlerle gelmesi gerekiyor ki işte o merasim Miraç'tır. O merasim Cebrail'in Kur'an'ı getirme hadisesidir. Böyle küçük bir kalp telefonuyla alın şunu kullanın diye. Elbette ki olmayacaktır. Ondan dolayıdır ki vahiy geldiği vakit peygamber bihuş oluyor. Kaldıramıyor. Yani neredeyse öyle bir ton, hani maddi olarak anlatacak olsa tonlarca ağırlık, o manevi ağırlığı temsilen maddi temsil ediyorum. Tonlarca ağırlık hissediyor. Şeyde ise, hadislerde ise böyle değil. Bir şey hakkında hadis söylüyor. Ama vahiy söylerken sararıyor, vazarıyor, kendinden geçiyor. Kendine geldikten sonra mesela yazdırıyor. Bak vahiy ne kadar yüksek bir makamdan geldiğini, ne kadar ulvi olduğunu gösteriyor bunlar. Özel merasim, özel tören. Miraç da bunun gibi bir özel var. Ve aynı tek bir anda yerine gelmesi hadisesi arkadaşlar. Bunu yine Miraç-ı Sırrülücum'unda, Miraç esasında anlatılıyor. Peygamberimiz velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Risalet velayetten yüksek olması hasebiyle giderken yine bir seyr-i sülük, bir kat-i meratip oldu. Semavata uğradı, peygamberlere uğradı. Ama dönüşte nebi olarak bir vazifeyi alıp döndüğünden dolayı Allah'ın akrabiyetinin inkişafı var. Bir anda dönüp geldi. Yani kurbiyet meratibinde sülük bir nevi velilik, evliyalık mertebesi. Mertebeleri kat ederek Allah'a yaklaşıyorsun. Bir de Allah'ın akrabiyeti inkişaf ediyor. Onun cez ve lütfuna diyor mazhar oluyorsun. Bir anda işte orada zaman yoktur. Bir anda onun için dönüp gelmiş. Mesela dün geceki Leyla-i Kadir'e ulaşmak için ne yapmak gerekiyor? Bir sene bekleyeceksin, dönüp döneceksin. Bu kurbiyet meratibinde sülüke misal. Mertebeleri kat ediyorsun. Zamana muhtaçtır. Bekliyorsun. Mertebeleri aşıyorsun, bir dahaki kaydedeceksin. Bir de vardır ki zaman kaydından sıyrılıyorsun. Yarınki gibi dün gece, bak önündeki gün gibi geçmişe de yüksekten bakar bir ayna misal gibi hemen tek oradasın. Bir anda müşahede ediyorsun. İşte bu da akrabiyetin inkişafına misaldir. Evet işte 15. mektupta kurbiyet ve akrabiyet meselesi anlatılıyor. Bu da orada işleniyor ki işte bu orada zamana ihtiyaç yoktur. Tarfetül ayında. Göz açıp kapayıncaya kadar bir anda. Ondan dolayı ta Siddetül Münteha'dan peygamberimiz bir anda yerine gelmiş. Çünkü risaletin azim bir sırrı vardır. Akrabiyetin azim bir sırrı vardır orada. Zamana ihtiyaç yoktur orada. Bir anda oluyor her şey. Evet, şakkı kamer, kamerin ikiye ayrılması, nasıl ki bir mucize-i risaletidir, nübüvvetini cin ve inse gösterdi, öyle de Miraç dahi bir mucize-i ubudiyetidir, habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdi. Yani Peygamberimiz kamerayı ikiye ayırdı. Bu peygamberliğinin bir işareti, bir mucizesi olarak onu ikiye ayırdı. Peygamberliğini kime gösterdi? Cinlere ve insanlara gösterdi bu şekliyle. Miraç da peygamberimizin ibadetteki mucizesidir. Nasıl bir ubudiyeti var, nasıl bir abd, nasıl bir velayeti vardır ki ta Sidret-i Münteha'ya gitti, sema tabakalarını geçti. Cebrail'in dahi durup da onun ilerlediği bir makama gitti. O da peygamberimizin ibadetinin mucizesidir. Habibiyetini, sevgili olduğunu, kainattaki en sevilen varlık olduğunu kime? Ervah ve melaikeye gösterdi. Yani bu Şakk-ı Kamer yerdekilerine cin ve inse, yani yerdeki cin ve inse gösterildiği gibi Peygamberimizin miracı da sema tabakalarındaki ruhaniyata ve melaikelere gösterildi. Ve Habibiyeti bütün alemlerde ilan edilmiş oldu. Evet, Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema yeliğu bi rahmetike ve bi hürmeti amin velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.